Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 12. Kaset 2. Yüz Sayfa 424 Ünite 5 154 Halkla İlişkilerde aşağıdaki görevlilerden hangisinin istihdam edilmesi beklenmez? A. Spiker B. Resepsiyonist C. Sekreter D. Fotoğrafçı E. Grafiker Yanıt A. Halkla İlişkiler biriminde spiker istihdam edilmez. 155 Yapılan bir araştırmaya göre hastaneye gelen kişilerin o hastaneye ilgili imajları kaç dakikada oluşmaktadır? A 5-10, B 20, C 1, D 10-15, E 2-2,5 Yanıt E. Yapılan bir araştırmada hastaneye gelen kişilerin o hastaneyle ilgili imajları 2-2,5 dakikada oluşmaktadır. 156. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler bölümünün görevlerinden biri değildir? A. Kurumu görmek isteyenler için gezi düzenlemek, B. Halkla ilişkiler programını ve bütçesini hazırlamak, C. Kurum içinde çalışanları denetlemek, D. Hedef kitlenin kurumla ilgili sorunlarını çözmede yardımcı olmak, E. Basın bültenlerini hazırlamak. Yanıt C. Kurum içinde çalışanları denetlemek halkla ilişkiler bölümünün görevlerinden değildir. 157. Halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yöneticilerin inisiyatifi ellerinde tutmak istemesi, B. İç ve dış çevrelere karşı kurumun temsil edilmesinin ve olumlu bir kurum imajı yaratılmasının öncelikle yöneticilerin görevi olması, C. Organizasyon içinde halkla ilişkiler bölümünün en üst düzeyde yer alması, D. Kurumun ilgili çevresiyle olan ilişkilerinin yalnız yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesi. E. Sorumluluğun yalnızca yöneticilere ait olması. Yanıt B. İç ve dış çevrelere karşı kurumun temsil edilmesinin ve olumlu bir kurum imajının yaratılmasının öncelikle yöneticilerin görevi olması nedeniyle halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanır. 158. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin kurum içinde sahip olduğu kurmay yetkinin özelliklerinden biri değildir? A. Emir verme yetkisine sahip olunması, B. Danışmanlık yapılması, C. Yönetime destek olunması, D. Yöneticilere yardımcı olunması, E. Diğer birimlerle ast-üst ilişkisinin olmaması. Yanıt A. Kurmay yetkinin özellikleri arasında emir verme yetkisi yoktur. 159. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin görevlerinden biri değildir? A. Kurumla ilgili olarak basında çıkan tüm haberleri derleyip ilgili birimlere gönderme. B. Kurumda çalışan tüm personel hakkında sicil raporu hazırlama. C. Yöneticilerin radyo, televizyon konuşma metinlerini hazırlama. D. Meslek birlikleriyle ilişkileri geliştirme. E. Müşterilerin kurumla ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olma. Yanıt B. Kurumda çalışan tüm personel hakkında sicil raporu hazırlama halkla ilişkiler bölümünün görevlerinden değildir. 160. Uzman kişilerin belirli bir konu ve süreyle kısıtlı olarak sahip oldukları emir verme yetkisine ne ad verilir? A. Kurmay yetki, B. Danışma yetkisi, C. Teknik yetki, D. Denetim yetkisi, E. Fonksiyonel yetki. Yanıt E. Uzman kişilerin belirli bir konu ve süreyle kısıtlı olarak sahip oldukları emir verme yetkisine fonksiyonel yetki denir. 161. Herhangi bir kurumda halkla ilişkiler faaliyetleri kaç şekilde organize edilebilir? A5, B6, C3, D2, E4. Yanıt C. Herhangi bir kurumda halkla ilişkiler faaliyetleri 3 şekilde organize edilebilir. 162. Bir kurumun imajını belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurumun reklam harcamalarının miktarı, B. Kurum personelinin işletme içinde çalıştıkları değişik birimler, C. Kurumda çalışan personel sayısı, D. Kurum içinde halkla ilişkiler biriminin bulunduğu yönetsel kademe, E. Kurum personelinin ilgili çevreyi oluşturan kişilere karşı tutum ve davranışları. Yanıt E. Kurum personelinin ilgili çevreyi oluşturan kişilere karşı tutum ve davranışları bir kurumun imajını belirleyen en önemli etkendir. 163. Bir işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerinde iktisadiliği ve takım ruhunu sağlamak için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri dışarıdan danışman bir firmaya yaptırmak. B. Halkla ilişkileri orta kademe yönetimin bir fonksiyonu olarak düzenlemek. C. İşletmede halkla ilişkiler birimi oluşturmak. D. Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri dışarıdan danışman bir firmaya yaptırmak. E. İşletmede çalışan herkese halkla ilişkiler görevini vermek. Yanıt C. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde iktisadiliği ve takım ruhunu sağlamak için en uygun yol, işletmede halkla ilişkiler birimi oluşturmaktır. 164. Halkla ilişkiler bölümünün sahip olduğu yetki türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonel yetki, B. Kurmay yetki, C. Yürütme yetkisi, D. Teknik yetki, E. Kazanılmış yetki. Yanıt B. Halkla ilişkiler bölümünün sahip olduğu yetki kurmay yetkidir. 165. Aşağıdakilerden hangisi hem halkla ilişkiler hem de yönetim tarafından gerçekleştirilen ve bu nedenle halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmasını sağlayan faaliyetlerden biri değildir? A. İç ve dış çevrelerle irtibatın sağlanması, B. İç ve dış çevrelere karşı kurumun temsil edilmesi, C. Olumlu bir kurum imajı oluşturmaya çalışılması, D. İş hacmini genişletme amacıyla araştırmalar yapılması, E. İlgili çevrelerden kurumu ilgilendiren bilgi toplanması. Yanıt D. İş hacmi genişletmek amacıyla araştırmalar yapılması, halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olarak tamamlanmasını sağlayan faaliyet değildir. 166. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A. İşlerin gruplandırılması, B. Halkla ilişkiler faaliyeti sonuçlarının denetlenmesi, C. Halkla ilişkilerin organizasyon içindeki yerinin belirlenmesi, D. Yapılacak işlerin belirlenmesi, E. İşleri yürütecek kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi. Yanıt B. Halkla ilişkiler faaliyeti sonuçlarının denetlenmesi faaliyetin organizasyonunu kapsamaz. 167. Halkla ilişkiler görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Kurumda çalışanlara önderlik etmeleri, B. Kurum ve kurumun işleyişini kavramaları, C. Yönetim sürecine yardımcı olma konusunda istekli olmaları, D. Yaptıkları işlerde alçak gönüllü gösterişsiz olmaları, E. Yöneticilerin oldukları gibi kabul etmeleri. Yanıt A. Halkla ilişkilerin görevlerinin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için kurumda çalışanlara önderlik yapmaları gerekli değildir. 168. Halkla ilişkiler bölümünü sahip olduğu kurmay yetkinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurum çalışanlarını denetleme, B. Yönetimin isteklerini yerine getirme, C. Ast üst ilişkilerini yönetme, D. Belli konularda astlara emir verme, E. Yönetime destek olacak hizmeti verme. Yanıt E. Yönetime destek olacak hizmeti verme kurmay yetkinin temel görevidir. 169. 1. Yürütme, 2. Yargılama, 3. Kurmay, 4. Fonksiyonel. Yukarıdakilerden hangileri işletme yönetiminde kullanılan yetki türlerindendir? A. 2, 3 ve 4, B. 1 ve 2, C. 1, 3 ve 4, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 2 ve 3. Yanıt C. Yürütme, kurmay ve fonksiyonel yetkiler işletme yönetiminde kullanılan yetkilerdir. 170. Aşağıdakilerden hangisi ilişkiler bölümünün görevlerinden biri değildir? A. Meslek birlikleriyle ilişkiler kurma ve geliştirme, B. Kurumunu tanıtıcı bilgiler verme, C. Kurum içi ve dışı haberleşmeyi sağlama, D. Üretilen mal ve hizmetlerin satışını yapma, E. Özel gün, sergi, toplantı, seminer ve konferanslar düzenleme. Yanıt D. Üretilen mal ve hizmetlerin satışını yapmak halkla ilişkiler bölümünün görevlerinden biri değildir. 171. Halkla ilişkiler yalnızca yöneticilere ait bir görev değildir. Aşağıdakilerden hangisi verilen ifadeyi destekleyen en iyi örnektir? A. Okula giden bir öğrencinin dersi dikkatle izlemesi, B. İşletmenin yüksek fiyat politikası uygulaması, C. Hastaneye başvuran bir hastanın düşünceleri, D. Çalışanların ücretlerine zam istemeleri, E. Santral operatörünün nazik bir konuşma üslubu ile cevap vermesi. Yanıt E. Santral operatörünün nazik konuşma üslubu ile cevap vermesi, halkla ilişkiler yalnızca yöneticilere ait bir görev olmadığını gösterir. 172. Bir işletmede halkla ilişkiler bölümü görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ilk koşul aşağıdakilerden hangisidir? A. Yönetim politikalarına bağlı kalmaları, B. Kurumu ve kurumun işleyişini kavramış olmaları, C. Bir yabancı dili çok iyi bilmeleri, D. Yönetim politikalarına bağlı kalmaları, E. Editörlük yeteneklerine sahip olmaları. Yanıt B. Halkla ilişkiler bölümü görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ilk koşul kurumu ve kurumun işleyişini kavramaları gerekir. 173. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin halkla ilişkiler görevlileriyle ilgili beklentilerinden biri değildir? A. Yönetim politikalarını ve izlenen ilkeleri ilgili çevrelere anlatabilme becerisi. B. Yönetim kararlarına pazarlama açısından destek sağlanması. C. Kuruma zarar verici davranışları veya konuşmaları önlemeye ya da azaltmaya yönelik çaba gösterilmesi. D. Kurum personelinin şevkle çalışmasına, verimli olmasına yardımcı olunması. E. Bağlılık. Yanıt B. Yönetim kararlarına pazarlama açısından destek sağlanması halkla ilişkiler görevlilerinden beklenilenlerden değildir. 174. Emir verme yetkisi olamayan, görevi yöneticilere danışmanlık yapmak olan uzman kişilerin sahip oldukları yetki türüne ne ad verilir? A. Kurmay yetki, B. Yönetim yetkisi, C. Organizasyon yetkisi, D. Fonksiyonel yetki, E. Yürütme yetkisi. Yanıt A. Emir verme yetkisi olamayan, görevi yöneticilere danışmanlık yapmak olan uzman kişilerin sahip oldukları yetkiye kurmay yetki denir. 175. Bir işletmede halkla ilişkiler bölümünün içinde yer alacak ünitelerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etken değildir? A. İşlerin hacmi, B. İşletmenin sermayesi, C. Yönetimde merkezleşme derecesi, D. İşlerin hacmi, E. İşlerin önemi. Yanıt B. Halkla ilişkiler bölümünün içinde yer alacak ünitelerin belirlenmesinde işletmenin sermayesi etken değildir. 176. 1. Üst yönetim, 2. Orta kademe yönetim, 3. Alt kademe yönetim. Türkiye'deki işletmelerde halkla ilişkiler birimleri genellikle yukarıdaki yönetim kademelerden hangilerine bağlıdır? A. 1 ve 3, B. Yalnız 1, C. 2 ve 3, D. Yalnız 2, E. 1 ve 2. Yanıt C. Türkiye'de halkla ilişkiler birimi genelde orta ve alt kademe yöneticilerine bağlıdır. 177. Bir işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerini bir danışmanlık firmasına vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Objektiflik sağlama, B. Takım ruhu oluşturma, C. Zaman tasarrufu sağlama, D. Ekonomi sağlama, E. Uzman bilgisinden yararlanma. Yanıt C. Bir işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerini bir danışmanlık firmasına vermesinin zaman tasarrufu sağlaması ile ilgisi yoktur. 178. Halkla ilişkiler yalnızca yöneticilere ait bir görev değildir. İfadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Halkla ilişkiler aynı zamanda halkla ilişkiler biriminin görevidir. B. Halkla ilişkiler kurumda çalışanların tümüne ait bir görevdir. C. Halkla ilişkiler aynı zamanda halkla ilişkiler biriminin görevidir. D. Halkla ilişkiler kurumda çalışan danışma memurları, santral memurları ve sekreterlerin görevidir. E. Halkla ilişkiler üst yöneticilerle birlikte orta ve alt kademe yöneticilerinin de görevidir. Yanıt B. Halkla ilişkiler kurumda çalışanların tümüne ait bir görevdir. Bu nedenle halkla ilişkiler yalnızca yöneticilere ait bir görev değildir. 179. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde sürekliliği, bilgi ve deneyim birikimini, ekonomikliği ve takım ruhunu oluşturabilmek için kurum tarafından izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Halkla ilişkiler görevini üstlenecek bir danışmanın atanması, B. Kurum içinde bir halkla ilişkiler bölümü oluşturulması, C. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir danışma firmaya bırakılması, D. Halkla ilişkiler görevinin kurumun en üst düzey yöneticisine verilmesi, E. Halkla ilişkiler görevinin kurumun orta düzey yöneticilerine verilmesi. Yanıt B. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde sürekliliği, bilgi ve deneyimi, ekonomikliği ve takım ruhunu oluşturabilmek için kurum içinde bir halkla ilişkiler bölümü oluşturulmalıdır. 180. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler bölümünün görevlerinden biri değildir? A. Kurumun iç ve dış çevreleriyle ilgili bilgi toplamak, B. Üst düzey yöneticilere izlenecek politikaların halkla ilişkiler yönüyle ilgili önerilerde bulunmak, C. Özel gün, sergi, toplantı ve benzeri düzenlemek, D. Halkla ilişkiler faaliyet raporlarını hazırlamak, E. Kurumun iç koordinasyonunu sağlamak. Yanıt E. Kurumun iç koordinasyonunu sağlamak halkla ilişkiler bölümünün görevlerinden değildir. 181. Halkla ilişkiler faaliyetleri organize edilirken aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekli değildir? A. İşlerin yürütülmesi için gerekli bütçenin, B. Yapılacak işlerin, C. Halkla ilişkilerin kurum organizasyonundaki yerinin, D. İşleri yürütecek kişilerin yetki ve sorumluluklarının, E. İşlerin ne şekilde gruplandırılacağının. Yanıt A. Halkla ilişkiler faaliyetleri organize edilirken işlerin yürütülmesi için gerekli bütçenin belirlenmesi gerekmez. 182. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlilerinin yönetimden beklentileri arasında yer almaz? A. Onaylanmış iletişim politikalarına destek olması, B. Yeterli bütçeyi sağlaması, C. Halkla ilişkiler çalışmalarını yıllık programlar halinde düzenlemesi, D. Alçak gönüllü gösterişsiz olması, E. Halkla ilişkilere önderlik etmesi. Yanıt D. Halkla ilişkiler görevlileri yönetimden alçak gönüllü ve gösterişsiz olmasını beklemez. 183. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin halkla ilişkiler görevlilerinden beklentilerinden biri değildir? A. Bağlılık, B. Yönetim kararlarına destek, C. Personelin şevkle verimli çalışmasına yardımcı olmak, D. Güzel giyinmek, güzel olmak, E. Kuruma zarar verici şeylerin önlenmesini, azaltılmasını sağlamak. Yanıt D. Yönetim halkla ilişkiler uzmanından beklentileri A, B, C, E şıklarında verilmiştir. Güzel olmak ve giyinmek tercih edilebilir fakat gerekmemektedir. 184. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel yetkidir? A. Emir verme yetkisi olmayanların yetkisi, B. Uzmanların yetkisi, C. Danışmanların yetkisi, D. Belirli konu ve süreyle sınırlı olmak şartıyla uzmanların emir verme yetkisi, E. Astların belirli bir mekandaki yetkisi. Yanıt D. Fonksiyonel yetki belirli bir konu ve süreyle kısıtlı olmak koşuluyla uzman kişilerin sahip oldukları emir verme yetkisidir. 185. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler bölümünün sahip olduğu yetki türüdür? A. Emir verme yetkisi, B. Danışmanlık yetkisi, C. Kurmay yetki, D. Fonksiyonel yetki, E. Yürütme yetkisi. Yanıt C. Kurum içinde adı ve ünvanı ne olursa olsun, halkla ilişkiler bölümünün sahip olduğu yetki kurmay yetkidir. 186. Kurmay yetkisine sahip olanların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir? A. Kurumu ve kurumun işleyişini kavramaları, B. Kurumda istihdam edilenleri, görevlerini ve kurum içi ilişkilerini bilmeleri, C. Tüm yöneticileri oldukları gibi kabul etmeleri, D. Yaptıkları işte alçak gönüllü ve gösterişsiz olmaları, E. Hepsi. Yanıt E. Bunların hepsini kurmay yetkisine sahip uzmanların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için yapmaları gerekir. Bunların yanında bir de yönetim süresine yardımcı olmak konusunda istekli olmaları gerekir. 187. Astlarına emir verebilen yöneticilerin sahip oldukları yetki türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurmay yetki, B. Fonksiyonel yetki, C. Yürütme yetkisi, D. Yasama yetkisi, E. Yargılama yetkisi. Yanıt C. Yürütme yetkisi astlarına emir verebilen yöneticilerin sahip oldukları yetki türüdür. 188. Yönetim literatüründe biri süreç, diğeri yapı olmak üzere iki anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Duyurum, B. Organizasyon, C. İletişim, D. Halkla ilişkiler, E. Reklam. Yanıt B. Organizasyon, süreç ve yapı anlamlarında kullanılır. 189. H. Mintzberg'e göre yöneticilerin üstlenmiş oldukları roller aşağıdakilerden hangisidir? A. Temsilcilik, B. İrtibat kurma, C. Bilgi toplama, D. Dağıtma, E. Hepsi. Yanıt E. Yukarıdakilerin hepsi Henry Mintzberg'e göre yöneticilerin rolüdür. 190. Yürütme yetkisinin fonksiyonel yetkiden farklı yanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Astlara emir verebilme, B. Kurumu idare etme, C. Kamuoyu araştırması yapma, D. Belirli bir konu ve süreyle sınırlı olmaması, E. Yönetime önderlik etme. Yanıt D. Yürütme yetkisi ile fonksiyonel yetkinin farkı, fonksiyonel yetkinin belirli bir konu ve süreyle sınırlı olmasıdır. 191. Emir verme yetkisi olmayan, görevi yöneticilere danışmanlık yapmak olan uzman kişilerin sahip oldukları yetkiye ne ad verilir? A. Kurmay yetki, B. Fonksiyonel yetki, C. Uzman yetkisi, D. Yürütme yetkisi, E. Danışmanlık yetkisi. Yanıt A. Görevi yöneticilere danışmanlık yapmak olan uzman kişilerin yetkisine kurmay yetki adı verilir. 192. Üniversitelerimizde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hangi birime bağlı olarak faaliyet göstermektedir? A. Rektörlük, B. Saymanlık, C. Genel Sekreterlik, D. Öğrenci İşleri, Başkanlığı, E. Dekanlık. Yanıt C. Üniversitelerimizde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Üniversite Genel Sekreterliğine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ünite 6. 193. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir? A. Medya içerik çözümlemeleri, B. Alan araştırması, C. Gözlem, D. Temsilci gruplarla görüşmeler, E. Ombudsman kullanımı. Yanıt C. Gözlem betimleyici bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir. 194. Ombudsman, Ombudswoman uygulaması ilk kez hangi ülkede başlamıştır? A. İsviçre, B. İsveç, C. ABD, D. Fransa, E. Danimarka. Yanıt B. Ombudsman uygulaması ilk kez 1713 yılında İsveç'te başlamıştır. 195. Çevreyi izleme amacıyla yapılan araştırmalarda aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulur? A. Tesadüfi örnekleme, B. Çoklu regresyon, C. Trend analizi, D. Fokus grup, E. Kota örneklemesi. Yanıt E. Çevreyi izleme amacıyla yapılan araştırmalarda kota örneklemesi yöntemine başvurulur. 196. İletişim araştırmalarında 1. Okuyucu araştırması, 2. içerik çözümlemesi, 3. okunabilirlik araştırması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A. 1-2, B. 1-2-3, C. 2-3, D. Yalnız 1, E. 1-3. Yanıt B. İletişim araştırmalarında yukarıdaki tüm yöntemler kullanılır. 197. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel yollardan bilgi toplamada birinci elden veri kaynağı değildir? A. Anket, B. Gözlem, C. Görüşme, D. Medya, E. Deneyler. Yanıt D. Medya biçimsel yollardan bilgi toplamada birinci değil, ikinci elden veri kaynağıdır. 198. Ombudsman, Ombudswoman aşağıdakilerden hangisine verilen addır? A. Halkın şikayetlerini toplayıp bunları kamu yöneticilerine aktaran kişiye, B. Kamuoyu yöneticilerini temsil eden kişiye, C. Kurumun sosyal sorumluluklarıyla ilgili araştırma yapan kişiye, D. Kuruluşla ilgili haberleri toplayan kişiye, E. Kuruluşun ürünleriyle ilgili kamuoyu araştırmasını yürüten kişiye. Yanıt A. Ombudsman, halkın şikayetlerini toplayıp bunları kamu yöneticilerine aktaran kişidir. 199. Aşağıdakilerden hangisi imaj araştırmasının amaçlarından biridir? A. Kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olayları değerlendirmek, B. Kurumun iletişim amacıyla kullandığı araçların etkinliğini belirlemek, C. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin ipuçları elde etmek, D. Kitle iletişim araçlarının kurumla ilgili haberlere ne kadar yer verdiğini belirlemek, E. Kurumun kamu yararına yaptığı faaliyetlerin toplum tarafından nasıl karşılandığını belirlemek. Yanıt C. İmaj araştırması, halkla ilişkiler faaliyetlerinde gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin ipuçları elde etmeyi amaçlar. 200. Kurumla ilgili düşüncelerinin belirlemek için ilgili çevreyi oluşturan kişilere derecelendirilmiş sorular yönelterek yapılan halkla ilişkiler araştırması aşağıdakilerden hangisidir? A. Okuyucu araştırmaları, B. Okunabilirlik araştırmaları, C. İmaj araştırmaları, D. Çevreyi izleme amaçları araştırmalar, E. İçerik çözümlemesi. Yanıt C. İç ve dış çevrelerin kurumla ilgili düşüncelerini belirlemek için onlara derecelendirilmiş sorular yöneltilerek yapılan araştırmaya imaj araştırmaları denir. 201. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler için yapılan araştırmalardan biri değildir? A. İletişim araştırmaları, B. Çevreyi izleme araştırmaları, C. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar, D. İmaj araştırmaları, E. Reklam etkinliği araştırmaları. Yanıt E. Reklam etkinliği araştırmaları halkla ilişkiler için yapılan araştırmalardan değildir. 202. V firmaların sportif ve sanatsal faaliyetleri finansal yönden desteklemelerine ne ad verilir? A. Yönetim danışmanlığı, B. Propaganda, C. Sponsorluk, D. Lobicilik, E. Duyurum. Yanıt C. Firmaların sportif ve sanatsal faaliyetleri finansal yönden desteklemelerine sponsorluk denir. 203. İç ve dış çevrelerin kurumla ilgili izlenimlerini, kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda ne düşündüklerini ortaya koymak, böylelikle gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin ipuçları elde edebilmek amacıyla yapılan araştırmalara ne ad verilir? A. İmaj araştırmaları, B. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar, C. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar, D. Okunabilirlik araştırmaları, E. İletişim araştırmaları. Yanıt A. İç ve dış çevrelerin kurumla ilgili izlenimlerinin, kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda ne düşündüklerini ortaya koymak için yapılan araştırmalara imaj araştırmaları denir. 204. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin faaliyet süreci içinde değildir? A. Uygulama, B. Planlama, C. Değerlendirme, D. Deneme, E. Araştırma, durum analizi. Yanıt D. Deneme halkla ilişkilerin faaliyet süreci içinde değildir. 205. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel sürecin ilk adımını oluşturur? A. Uygulama, B. Kontrol, C. Değerlendirme, D. Durum analizi, E. Planlama. Yanıt E. Yönetsel sürecin ilk adımını planlama oluşturur. 206. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici bilgi toplama yolu değildir? A. Kişisel ilişkiler, B. Alan araştırmaları, C. Medya içerik anketler, D. Ücretsiz 900'lü telefonlar, E. Anketler. Yanıt E. Anket formal bilgi toplama yoludur. İnformal bilgi toplama yolları A, B, C, D şıklarının yanında kamuoyu liderleriyle görüşme, temsilci gruplarla görüşme, ombudsman kullanımı, müşteri mektupları da betimleyici bilgi toplama yoludur. 207. Aşağıdakilerden hangisi ombudsman anlamına gelir? A. Büyük şirketlerin müşterisiyle ilişki kurma yolu, B. Belirli programların uygulanmasında toplum desteğini sağlamak, C. Halkın şikayetlerini toplayıp bunları kurum yöneticilerine aktaran kişi, D. Müşterinin tutum ve davranışının tespiti, E. Müşteri mektuplarının okunması. Yanıt C. Halkın şikayetlerini toplayıp bunları kurum yöneticilerine aktaran kişilere ombudsman denir. İlk kez İsveç hükümetince 1713'te bu unvanla kişiler görev almıştır. 208. İç ve dış çevrelerin kurumla ilgili düşüncelerini, kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda ne düşündüklerini ortaya koymak, böylelikle gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir? A. İmaj araştırmaları, B. İletişim araştırmaları, C. Sosyal sorumluluklu araştırmalar, D. Çevre araştırmaları, E. Kontrollü araştırmalar. Yanıt A. İmaj araştırmalarında iç ve dış çevrelerin kurumla ilgili düşünceleri araştırılır. 209. Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarında kullanılan yöntemlerden biridir? A. İmaj araştırması, B. Anket, C. Gözlem, D. Deney, E. İçerik çözümlemesi. Yanıt E. İletişim amacıyla yapılan araştırmalarda 3 yönteme başvurulur. Birincisi okuyucu araştırması, İkincisi içerik çözümlemesi, üçüncüsü okunabilirlik araştırmasıdır. 210. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak amacıyla yapılan araştırma türlerinden biri değildir? A. Seçim araştırmaları, B. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar, C. İletişim araştırmaları, D. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar, E. İmaj araştırmaları. Yanıt A. Seçim araştırmaları planlamak amacıyla yapılan araştırma türlerinden biri değildir. 211. Çevreyi izleme amacıyla yapılan araştırmaların temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurumun iç ve dış iletişim amacıyla kullandığı araçların etkinliğini tespit etmek, B. Kurumun kamu yararına faaliyetlerinin toplum tarafından nasıl karşılandığını görmek, C. Kurum için erken uyarı görevi görmek ve önemli konularda kamuoyunun ne düşündüğünü ortaya koymak. D. Kitle iletişim araçlarının kurumla ilgili haberlere ne ölçüde yer verdiğini ortaya koymak. E. Kurum yayınlarının okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini ortaya koymak. Yanıt C. Çevreyi izleme amacıyla yapılan araştırmaların temel işlevi, kurum için erken uyarı görevi görmek ve önemli konularda kamuoyunun ne düşündüğünü ortaya koymaktır. 212. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici, informal, bilgi toplamada yararlanılan yöntemlerden biri değildir? A. Danışma kurulları oluşturma, B. Kontrollü ortamda gözlem, C. Tüketici mektuplarının analizi, D. Ücretsiz 900'lü telefonlar, E. Kamuoyu liderleri ile görüşme. Yanıt B. Kontrollü ortamda gözlem betimleyici bilgi toplamada yararlanılan yöntemlerden biri değildir. 213. Aşağıdakilerden hangisi formal bilgi toplamada yararlanılan ikinci elden veri kaynağı değildir? A. Araştırma şirketleri, B. Resmi kaynaklar, C. Medya, D. İşletme kaynakları, E. Deneyler. Yanıt E. İkinci elden veri toplama yolları A, B, C, D şıklarında verilmişti. Deney birinci elden verilerden bilgi toplamaktır. 214. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel, formal bilgi toplamada yararlanılan ikinci elden veri kaynağı değildir? A. Resmi kaynaklar, B. Araştırma şirketleri, C. İşletme kaynakları, D. Anket, E. Medya. Yanıt D. Anket biçimsel bilgi toplamada yararlanılan ikinci elden veri kaynağı değildir. 215. Aşağıdakilerden hangisi okuyucu araştırmasıdır? A. Sosyal olayları ve kurumun çevresini oluşturan kamuoyundaki eğilimleri gözlem amacıyla yapılan araştırmalardır. B. Kurum gazetesi, bülteni veya yıllık raporlar gibi belirli yayınların kaç kişi tarafından okunduğunu tespit etmeye yönelik araştırmalardır. C. Kurum yayınlarının kolay okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini ortaya koymak için yapılan araştırmadır. D. Kitle iletişim araçlarının kurumla ilgili haberlere ne kadar ve hangi içerikle yer verdikleri konusundaki araştırmalar. E. Çevrenin kurumla ilgili düşüncelerinin ve beklentilerinin araştırılması. Yanıt B. Okuyucu araştırması, belirli yayınların kaç kişi tarafından okunduğunu veya kaç kişi tarafından hatırlandığını tespit etmeye yönelik araştırmalardır. 216. Aşağıdakilerden hangisi ombudsmanın görevidir? A. Kurum ve müşteri arasındaki bürokratik engelleri azaltmaya, iletişimi kuvvetlendirmeye çaba sarf eder. B. Mektuplara tek tek cevap verir. C. Müşteri danışma servisleri kurar. D. Belirli programlar geliştirir. E. Araştırmaları organize eder. Yanıt A. Ombudsmanın görevlerinden biri A şıkkında verilmiş olup, İkincisi ise sorunları belirleyip bunların gerçek sebeplerini araştırıp çözüm üretmektir. 217. Yönetsel sürecin verimli olması ve etkin sonuç verebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. Örgütlenmenin, B. Kaynak temininin, C. Stratejik yönetimin, D. Planlamanın, E. Durum analizinin. Yanıt E. Yönetsel sürecin verimli olması ve etkin sonuç verebilmesi için öncelikle durum analizinin yapılması gerekir. 218. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama yöntemidir? A. Betimleyici yöntemler, B. Deneysel yöntemler, C. Gözlem yöntemleri, D. İletişim yöntemleri, E. Araştırma yöntemler. Yanıt A. Bilgi toplama yöntemleri iki tanedir. Birincisi betimleyici, informal yöntemler, ikincisi biçimsel yöntemlerdir. 219. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici bilgi toplama yöntemlerinden biridir? A. Yüz yüze görüşmeler, B. Raporlar hazırlama, C. Seçim sonuçlarını değerlendirme, D. Siyasal eğilimleri öğrenme, E. Ücretli telefonlar. Yanıt A. Yüz yüze görüşmeler yapma, bir başka deyişle kişisel ilişkiler betimleyici bilgi toplama yöntemleridir. 220. 1. Örnekleme, 2. Resmi yayınlar, 3. 900'lü telefonlar, 4. Anket. Yukarıdakilerden hangileri birinci elden verilerden bilgi toplama yöntemlerindendir? A. Sadece 1, B. 2 ve 3, C. Sadece 4, D. 2 ve 4, E. 1 ve 4. Yanıt E. Örnekleme ve anket birinci elden verilerden bilgi toplama yöntemlerindendir. 221. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel bilgi toplama yöntemlerinden olan ikincil verilerden bilgi toplama yöntemlerinden biridir? A. Anket, B. Örnekleme, C. Deney, D. Resmi yayınlar, E. Gözlem. Yanıt D. Resmi yayınlar ikincil verilerden bilgi toplama yöntemlerindendir. 222. Ücretsiz 900'lü telefonlar ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır? A. ABD, B. İngiltere, C. İtalya, D. Fransa, E. Almanya. Yanıt A. Ücretsiz 900'lü telefonlar ilk kez ABD'de Johnson & Johnson firması tarafından kullanılmıştır. Ünite 7. 223. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri planlanırken, faaliyet ve iletişim programının hazırlanması sürecinde yapılması gereken faaliyetlerden biridir? A. Uygulama takviminin hazırlanması, B. Hedef kitleler için amaçların belirlenmesi, C. Medya stratejilerinin belirlenmesi, D. Sorumlulukların tayini, E. Bütçenin hazırlanması. Yanıt C. Medya stratejilerinin belirlenmesi, faaliyete ve iletişim programının hazırlanması sürecinde yapılır. 224. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlaması sürecinde yer almaz? A. Hedef kitlelerin belirlenmesi, B. Sorumlulukların tayini, C. Amaçların belirlenmesi, D. Bütçenin kontrolü, E. Durum analizi. Yanıt D. Bütçenin kontrolü halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması sürecinde yer almaz. 225. Ön araştırma ya da pretest adıyla anılan araştırmalarda genellikle hangi yöntem uygulanır? A. Kota örneklemesi, B. Mevsimsel istatistiki dizi, C. Korelasyon analizi, D. Regresyon analizi, E. Faktör analizi. Yanıt A. Ön araştırma ya da pretest adıyla anılan araştırmalarda genellikle kota örneklemesi yöntemi uygulanır. 226. Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bütçenin hazırlanması hangi aşamada yapılır? A. Faaliyet, B. İletişim, C. Değerlendirme, D. Uygulama planının yapılması, E. Faaliyet planı. Yanıt D. Uygulama planının yapılması aşamasında bütçe hazırlanır. 227. Plan yapmanın temel amaçları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Örgütleme ve koordinasyon, B. Verimlilik ve etkinlik, C. Örgütleme ve denetleme, D. Durum analizi ve etkinlik, E. Değerleme yapmak ve denetleme. Yanıt B. Plan yapmanın temel amaçları verimliliği ve etkinliği sağlamaktır. 228. Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlanmasında en son aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Programın değerlendirilmesi, B. Faaliyet programının hazırlanması, C. Hedeflerin tayini, D. Hedef kitlelerin analizi, E. Bütçenin hazırlanması. Yanıt E. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanmasında en son aşama bütçenin hazırlanmasıdır. 229. Halkla ilişkiler çalışmalarında pazarlama yapmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Verimliliği ve etkinliği sağlamak, B. Halkla işbirliğini sağlamak, C. Bütçeyi hazırlama, D. Faaliyet programını hazırlamak, E. Hedef kitleyi belirlemek. Yanıt A. Halkla ilişkilerde planlama yapmanın temel amacı verimliliği ve etkinliği sağlamaktır. 230. Programda yer alan faaliyetlerin önceden belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi açısından yeterli olup olmadığının ve istenilen etkiyi yaratıp yaratmayacağının önceden araştırılması aşağıdakilerden hangisidir? A. Durum analizi, B. Problemin tanımı, C. Faaliyet programının değerlendirilmesi, D. Kitle amaçlarının belirlenmesi, E. Mesaj. Yanıt C. Yukarıdaki açıklama faaliyet programının araştırılması. Pretest demektir. 231. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin hedeflerinden biri değildir? A. Kurumla olan ilişkilerinde halkın işini kolaylaştırma, B. Halkla işbirliğini sağlama, C. Kurumun bütçesine katkıda bulunma, D. Kuruma karşı hedef kitlelerde olumlu tavır yaratma, E. Halka bilgi vererek aydınlatma ve kuruluşun politikasını benimsetme. Yanıt C. Kurumun bütçesine katkıda bulunma halkla ilişkilerin hedeflerinden biri değildir. 232. Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci içinde yer almaz? A. Hedef kitlenin belirlenmesi, B. Problemin tanımlanması, C. Faaliyetin programlanması, D. İletişim araştırması, E. Durum analizi. Yanıt D. İletişim araştırması planlama süreci içinde yer almaz. 233. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının yönetimden beklentilerinden biri değildir? A. Halkla ilişkilere önderlik, B. İletişim programlarına destek, C. Halkla ilişkiler çalışmalarının yıllık planları, D. Halkla ilişkiler faaliyet raporlarının hazırlanması, yeterli bütçenin sağlanması. Yanıt D. Halkla ilişkiler faaliyet raporlarını hazırlamak yönetimin değil, halkla ilişkilerin görevidir. 234. Aşağıdakilerden hangisi kurumların halkla ilişkiler hedeflerinden biri değildir? A. Halkı aydınlatma ve kuruluşun politikasını benimsetme. B. Kuruma karşı hedef kitlelerde olumlu tavır yaratma. C. Bütçeyi hazırlamak. D. Kurumla ilişkilerle halkın işini kolaylaştırmak. E. Halkla işbirliğini sağlamak. Yanıt C. Bütçeyi hazırlamak halkla ilişkilerde hedef değildir. 235. Hedef kitleye daha çok ulaşabilmek için gerekli faaliyetlerin saptanması ve uygun medyanın seçiminde aşağıdaki planlama faaliyetlerinden hangisi öncelikle gerçekleştirilir? A. Hedef kitlenin ve amaçların belirlenmesi. B. Faaliyet programının hazırlanması. C. Uygulama planının yapılması. D. İletişim programının hazırlanması. E. Faaliyetlerin değerlendirilmesi. Yanıt A. Hedef kitleye daha kolay ulaşabilmek için öncelikli olarak hedef kitlenin ve amaçların belirlenmesi gerekir. 236. Kimlerin hangi işlerden sorumlu olacağı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlama sürecinin hangi aşamasında belirlenir? A. Programın değerlendirilmesi, B. Hedef kitlenin belirlenmesi, C. Faaliyet programının hazırlanması, D. İletişim programının hazırlanması, E. Uygulama planının hazırlanması. Yanıt E. Kimlerin hangi işlerden sorumlu olacağı planlama sürecinin uygulama planının hazırlanması aşamasında belirlenir. 237. Faaliyet programında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kimlerle işbirliği yapılacağının etkinliklerin hazırlık çalışmalarından sonuçlandırılmasına kadar kimin neden sorumlu olacağının tespiti, neyin ne zaman yapılacağının belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Faaliyet programının değerlendirilmesi, B. Uygulama planının yapılması, C. İletişim programının hazırlanması. D. Hedef kitlenin tespiti, E. Amaçların tespiti. Yanıt B. Yukarıda verilenler uygulama planının yapılmasıdır. 238. Hedef kitlelerle daha iyi iletişim kurabilmek için bu kitlelerin hangi açıdan incelenmesi gerekir? A. Demografik, B. Sosyoekonomik, C. Psikolojik, D. Coğrafi, E. Hepsi. Yanıt E. Verilenlerin hepsinin incelenmesi gerekir. 239. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütçe aşağıdakilerden hangisini içermez? A. Araştırma giderleri, B. Ulaşım giderleri, C. Olağanüstü giderler, D. Baskı ve yayım giderleri, E. Üst düzey yöneticilerin giderleri. Yanıt E. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütçe üst düzey yöneticilerinin giderlerini içermez. 240. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler programının nihai hedeflerini belirlemesinden sonraki aşamadır? A. Program uygulama planlarının hazırlanması, B. Hedef kitlelerin belirlenmesi, C. Halkla ilişkiler programının değerlendirilmesi, D. Her hedef kitle için amaçların belirlenmesi, E. Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması. Yanıt B. Nihai hedeflerin belirlenmesinden sonra hedef kitlelerin belirlenmesine sıra gelir. 241. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri planlamasında yapılan işlerden biri değildir? A. Uygulama takviminin hazırlanması, B. Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması, C. İmaj araştırması, D. Durum analizi, E. Hedef kitlenin belirlenmesi. Yanıt C. İmaj araştırması halkla ilişkilerin planlamasında yapılan işlerden biri değildir. 242. Bir kurumun kalp damar hastalıkları konusunda halkı bilgilendirme kararını alması aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Hedef kitleyi belirleme, B. Mesaj stratejisini belirleme, C. Uygulama planını yapma, D. Nihai hedef belirleme, E. Faaliyet programı hazırlama. Yanıt D. Bir kurumun kalp damar hastalıkları konusunda halkı bilgilendirme kararı alması nihai hedef belirlemeye bir örnektir. 243. Aşağıdakilerden hangisi program değerlendirilmesinde en çok kullanılır? A. Anket, B. Kota örneklemesi, C. Deney, D. Gözlem, E. Panel. Yanıt B. Program değerlendirmesinde en çok kullanılan yöntem kota örneklemesidir. 244. Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinde yer almaz? A. İletişim araçları, B. Panel çalışması, C. Uygulama planı, D. Faaliyet programlaması, E. Hedef tayini. Yanıt B. Panel çalışması planlama sürecinde yer almaz. 245. Önceden tespit edilen amaçları gerçekleştirmek için nelerin hangi sırayla yapılacağının tespitine ne ad verilir? A. Amaç programlaması, B. Hedef tayini, C. İletişim süreci, D. Faaliyet programı, E. Etkinliği sağlama planı. Yanıt D. Tespit edilen amaçları gerçekleştirmek için nelerin hangi sırayla yapılacağının tespitine faaliyet programı adı verilir. 12. kaset, 2. yüzün sonu.